Ayrım 14, sayfa 116. Toplu görüşme. Bilim ve öğretim dili olarak Türkçe. Parantez konuşmalar. Profesör Doktor Semih Bilgen. Türkçe bir bilim dili midir? Kuşkusuz bir bilim dilidir. Hazırlanıp yayımlanan terim sözlükleri de Türkçenin bir bilim dili olması yolunda sürekli ilerleme içinde olduğunu göstermektedir. Benim üzerinde duracağım gerek iş yaşamında gerekse kamu kuruluşlarında sözlü ve yazılı iletişimde İngilizcenin kullanılır olması konusudur. Bu kullanım modanın ötesinde giderek yaygınlaşmaktadır. Dolayısıyla biz Türkçe duyarlılığımız nedeniyle bunun üzerinde durulması gerektiği kanısındayız. Ben burada yapılması gerekenler üzerinde değil, yapmakta olduğumuz bir çalışma ile ilgili olarak size düşüncelerimi bildireceğim. ODTÜ ülkemizin iyi üniversitelerinden biridir. Ben ODTÜ Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyeliğim yanında Öğretim Elemanları Derneği'nin de başkanlık görevini üstlenmiş bulunuyorum. Derneğimiz ve Dil Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden parantez aynı zamanda ODTÜ Türkçe Bölümü Başkanı Sayın Güneş Müftüoğlu ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dil Bilim Bölümü Başkanı Sayın Profesör Doktor İşlal Ergenç ve aynı bölümden araştırmacılarla şöyle bir çalışmaya giriştik. Önce ODTÜ'nün belirli bölüm ve sınıflarındaki öğrencilerini ele aldık. Burada yabancı dilli öğretim öğrencilerin öğrenmedeki bu başarısını, etkinliğini düşürmekte midir? Bu sorunun yanıtını araştırdığımız gibi ayrıca bu öğrencilerle aynı eğitimi Türkçe olarak almakta olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki öğrencilerdeki başarıyı da araştırıyoruz. Yabancı dilde eğitim öğrencilerde öğrenme etkinliğini düşürür mü? Biz düşürür önermesinden yola çıkıyoruz. Planımız için ODTÜ İdari İlimler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1. ve 3. sınıf öğrencilerini ele aldık. Buna dayalı olarak bir sormaca düzenledik. Çalışmalarımızın sonucunu birkaç ayda alacağımızı, bir sonraki dil kurultayımızda da bu sonuçları sizlerle paylaşacağımızı umuyoruz. Çok kısaca hedefimizi ve beklentimizi belirtmek de istiyorum. ODTÜ bugün ülkemizde çok önemli işlevi olan bir kurumdur. Öğretim dili İngilizce ise burada bir güç olarak verilmeye çalışılıyor. Oysa öğretimin İngilizce yapılması bizce eğitimin etkisini arttırma yerine azaltmaktadır. Bence eğitim dili Türkçe olsaydı ODTÜ'nün ülke içindeki işlevi daha yoğun olurdu. Kanımca yabancı dilde öğretim, parantez öğretim üyesi olmakla onur duyduğum bu üniversitede daha başarılı olmayı bir ölçüde azaltmaktadır. Yabancı dil öğrenimi için öğretimin yabancı dille yapılmasının dilimiz için de saldırı ve tehdit olduğunu söylüyorum. Türkçemiz konuşma arkadaşlarımca da dile getirildiği gibi toplumsal varoluşumuzun nedenidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Profesör Doktor Cem Eroğlu. Önce bir eleştiri.
Kurultay
izlencesinde panel terimi kullanılmış. Bunun yerine açık oturum denilebilirdi. Dil Derneği bile panel diyorsa örtki ölem. İlk söyleyeceğim asıl olarak dilin bir insan hakları sorunu olduğudur. Ayrıca dil düşünce aracı olarak da insan olma gerçeğidir. Sayın Profesör Doktor Orhan Öztürk'ün ve Sayın Profesör Doktor Bedia Akarsu'nun da belirttiği gibi dilimiz düşüncemizle de yoğun ilişkilidir. Düşünce olmadan dil olmaz. Düşüncenin oluşması engelleniyorsa dilin oluşması da engelleniyor demektir. Örneğin hekime gidiyoruz, bize bir reçete ya da rapor yazıyor. Bu reçeteyi anlayabilmek için bizim de hekim olmamız mı gerekecek? Bu reçeteyi anlamadan ben sağlık hakkımı kullanmış olabilecek miyim? İlaçların kullanım ve tanıtma kılavuzları da aynı biçimde anlaşılmaz bir dille yazılmaktadır. Uygar toplumlarda yaşama hakkı da önemlidir. Yaşama hakkını da besleyen tüze parantez hukuk kurallarıdır. Ancak Sayın Atilla Sav'da değindi, bu kuralları öğrenme olanağımız da yoksa uygar bir toplumda yaşadığımızı söyleyebilir miyiz? Dil-siyaset ilişkisinde de dile siyasal karışımın yaşamsal bir önemi bulunmaktadır. Fransa, Fransızcanın kullanımı konusunda bir tüze çıkartarak dünyada bir ilki sağladı. Bizde de yapılanlar var. Ülkemizde 1916'da yayımlanan bir genelgede Türkçe kullanımı konusunda değinilmiş, 1928'de de hesap defterlerinin Türkçe tutulması koşulu getirilmişti. Önceleri dile karışılmaz, dil kendi kendine yolunu bulur derdik. Ancak bunun böyle olamayacağını zamanla anladık. Çünkü kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya varır parantez kaçar ya zurnacıya atasözümüz örneği dilimizi de gönlüne bırakmamalıyız. dile karışmalıyız. Dilimize karışılmıştır da. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1945'te Türkçeleştirilmiştir. Bu Türkçeleştirme de dünya tarihine geçecek önemli bir olaydır. Ayrıca Sayın Profesör Doktor Şerafettin Turan 1935'te Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde yapılan Türkçeleştirme çalışmalarından söz etti. Tüzük Türkçeleştirilirken kullanılan yeni sözcüklerden birkaç örnek vermek istiyorum. Örneğin beldek, tutulga, verit gibi kimi sözcükler bu tüzükte kullanılmakla birlikte tutunamamış ve unutulmuşlardır. Ancak yine o tüzükte ilk kez kullanılan aday, alan, başarı, bay, buyurmak, çoğunluk, dayanışma, dergi, oy, oylama, önem, ilgi, oturum, il, ilçe gibi sözcükler kullanım alanına girmiş, kısa süre sonra herkes tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Burada siyasal karışmanın nasıl başarılı sonuçlar doğurduğunu açıkça görmekteyiz. Konuşma sürelerimiz çok kısıtlı. Bitirmeye çalışayım. Bir de insanların son isteği tüzeye, kamu düzenine, aktöreye aykırı değilse yerine getirilir. Mustafa Kemal ölmeden 2 ay önce ben ölünce mallarımın geliri falancaya, filancaya, Ayşe'ye, Ali'ye bırakılacak diyor. Bu istek uzun süre uygulanıyor. Ondan sonra bir müstebit ya da zorba geliyor, Ali'yi, Ayşe'yi öldürüyor. Kendi yakınına da Ali Ayşe adını veriyor. Senin kalıtını yakını olan Ali ile Ayşe'ye veriyor ve böyle sürüp gidiyor. 12 Eylül 80'in zorbalıklarının hepsi kaldırıldı. Partiler, konfederasyonlar açılarak mal varlıkları geri verildi. Dikkat edelim. Ancak burada Atatürk'ün kalıtı konusunda geri adım yoktur. Niçin yoktur? Çünkü dil bu toplumun aydınlanma sorunudur. Çünkü bu yönetim toplumun aydınlanma kapısının açılmasını istememektedir. İş bu kadar siyasal bir iştir. Benim dil konusuna eğilmem ise daha çok 12 Eylülcülerin beni işimden atmalarına denk gelmektedir. Ben işsiz kalınca dilimi satmaya başladım. İngilizce ve Fransızcadan çeviriler yaparak Türkçeyi buldum. Türkçe ile uğraşarak ona sahip oldum. Türkçeyi bana bu zorbalar buldurdular. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Profesör Doktor Ahmet İnan. Bir ülkenin dili o ülke için bir varoluş sorunudur. Uluslar ya da dünyamız zor günler geçirmektedir. İşte biz Türk ulusu olarak bu ortam, bu kargaşa içinde varlığımızı sürdürebilmemiz için dilimizin değerini bilmemiz ve yaratım açısından onu gözden geçirmemiz, işlememiz gerekmektedir. Benim sözlerim dil bilinci olmayan insanlara değildir. Türkçenin önemini anlamış bu dile yararlı olmak isteyenleredir. Burada vurgulamak istediğim dilimize yararlı olmak isteyenlerden bir bölümünde gözlemlediğim birkaç yanlış yoldur. Dile duyarlı olmak yetmemektedir. Duygularımızda, düşüncelerimizde, dille birlikte yaşadığımızın bilincinde olmamız gerekmektedir. Dile hizmet etmek ya da dile yararlı olmak, Arapça, Farsça bir sözcüğü dilin içerisinden çıkarıp atmak, yerine Türkçe sözcükler koymak olmamalıdır. Dil duyarlılığımız gelişmemişse Türkçeleşmeyi salt yabancı sözcüğe atıp yerine Türkçesine koymak biçiminde düşünüyorsak bir yanılgı içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Bu tür bir dillilik bana göre yüzeysel olup dile hizmet etmek değildir. Dil bilinci daha genel olup bize bir dünya görüşü vermelidir. Buna nasıl ulaşılabilir? Geçmişimizi, destanlarımızı, masallarımızı, öykülerimizi düşünce ve anlatım açısından gözden geçirerek, bunları sindirerek ulaşabiliriz. Kısaca Türkçemizi yaşamamız gereklidir. Türkçemizi yaşarsak Türkçe bir kültür olarak yanımızdadır. Dil bize bir dünya görüşü, yaşamı görme ufku getirmektedir. Bizim öncelikle yapmamız gereken şey Türkçe düşünmeyi, Türkçe içinde yaşamayı bilmektir. Böylelikle de Türkçe anlatıma kavuşmak olanağı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Yaşamımızın birçok alanında parantez, iş, ekonomi, iletişim, borsa, hukuk, Türkçemizin elden gitmesini önlemek için nasıl bir yöntem uygulanabilir? Buna yanıt aramalıyız. Ağzımızdan çıkan İngilizce bir söz yerine Türkçesini koymakla sorunu çözmüş mü olacağız? Hiç sanmıyorum. Çünkü İngilizce bir mantıkla Türkçe konuşulmaz. Ben bir felsefeci olarak dili varlığın evi olarak görüyorum. Ben gerçeği Türkçemizin yardımıyla duymak istiyorum. Almancadan, İngilizceden alınma tek tek sözcüklerle felsefe dili ve bilim dili yaratılamayacağını düşünüyorum. Türkçe bir duyuş, bir duruş işidir. Dil üzerine yapılacak çalışmaların kültürel ve düşünsel bir temeli aranmalıdır. Yazıncılarımızın, felsefecilerimizin, bilim adamlarımızın yardım ve çabalarıyla Türkçenin sesini duyabiliriz. Türkçenin sesi Türkçe sözcüklerle söylenmiş ses değil, bunun ardında olan bir şeydir. Buna nasıl ulaşabiliriz? Yazın erlerimizin yapıtlarını okuyarak bunu çıkarma olanağı vardır. Teşekkür ederim. Prof. Dr. Taner Timur. Sona kalmak benim için bir bakıma iyi oldu. Sorunun tarihi boyutu ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Başlık üzerine düşündüm. Bilim ve öğretim dili olarak Türkçe konulu bir açık oturum bizden başka hangi ülkelerde yapılır? Bizden başka Anglo-Sakson ya da İngilizce konuşan ülkelerde yapılmaz. Almanya'da bilmiyorum. Fransa'da da belki yapılabilir diye düşünüyorum. Fransa'da dil din gibi bir şey. Fransızca ya da bu sıra birçok İngilizce sözcükler girmeye başladı. Bu Fransızlar için çok rahatsız edici bir durum. Özellikle uluslararası toplantılarda bildirilerin İngilizce verilmesi Fransızları üzmekte. Ancak oralarda bilim ve öğretim dili konulu bir toplantı yapılsa bizdeki sorunlar ortaya çıkmaz sanıyorum. Bu beni tarihe götürüyor. Kendi çalışmalarım da daha çok bu alanda olduğu için. Bilim dediğimiz şey gökten zembille inmedi. Felsefeden doğdu. Felsefe de dinden doğmuştur. Bu bakımdan Osmanlı Türk kültürünün gelişiminde takılan noktalar, engeller neler olmuştur? Burada çıkan sorunlar 18. 19. yüzyılda ortaya çıkmış olsalar bile bugün aynen olmasa da daha hafifleşmiş şekliyle kendilerini devam ettiriyorlar. Felsefe dinden çıkmıştır dedik. Biliyorsunuz Tevrat başlangıçta kelam vardı diye başlar. Buradaki kelam dil değildir, Allah'ın kelamıdır. Bu kelam rastlantı olarak değil bir zorunluluk olarak Osmanlıların din felsefe alanında bir düşünce aracı olmuştur. Bizde Arapça uzun yıllar bilim dili olmuştur. Osmanlı aydınları Türkçe kullanmamış ve felsefeyi, bilimi, dini Arapçanın egemenliğinde yazmıştır. Türkçe halkın dilinde yaşamıştır. Bugün özel bir çalışma gösterilmeden kimsenin anlayamadığı bir dil olan Osmanlıca ise sınırlı bir topluluğun dili olmaktan öteye geçememiştir. Bizde 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra olan gelişmeler ise batıdan farklıdır. Yenileşme hareketleri sonunda batıda modernizmin gelişiyle Descartes, Spinoza, daha sonra Kant eleştirel aklı getiren koyu dindar adamlardı. Descartes Cizvit okulundan çıkmıştı. Fakat sonuna değin Katolik'ti. Buna karşın onun akla ve şüpheciliğe dayanan din anlayışı kilisenin din anlayışı değildi. Kitaplarını anonim yazmak zorunda kalmıştı. Ve Batı üniversiteleri de bilim alanındaki gelişmelerini kilisenin dışında kalarak sağlamıştır. Oxford, Sorbonne, Cambridge gibi Batı üniversiteleri Osmanlı tipi medreseler gibiydi. Ancak Osmanlı medreselerinde de bilimin gelişmesi gerileyince Batı düşünce tarzı ve buna uygun okullar açılması yoluna gidilmiştir. Galatasaray Lisesi'nin kuruluşu ve burada Fransızca eğitim yapılması Osmanlı'nın batıya bir yönelişidir. O dönemin en önemli okulu olan Galatasaray o zaman üniversite düzeyinde eğitim vermiştir. 1877'de kurulan mülkiyede de ciddi olarak Fransızca eğitim yapılması düşünülmüştür. Geri kalan Osmanlı ileriye doğru yönelmeye çare olarak Fransızca öğretim dilinden medet ummuştur. Bilim dili Arapça, parantez ulemanın kullandığı dil, halk bunu hiç anlamıyor. Halkın dili de Türkçe, Osmanlıca halk tarafından anlaşılmıyordu. Osmanlı'nın bunu çözmek için Fransızca'ya yönelmek aklına geldi. Hatta bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesinin temeli olan Mülkiye Mektebi'nde tarih, coğrafya gibi derslerin bile Fransızca yapılması ciddi ciddi düşünüldü. Ancak bundan vazgeçildi. 19. yüzyılda durum bu. Bundan çıkarılacak sonuç ne? Kuşkusuz öğretim Türkçe olacaktır. Benim Galatasaray'ı örnek olarak vermem, iyi örnek olarak vermem anlamında anlaşılmasın. Ben kitaplarımda da bunu belirtmekteyim. Bütün konuşmacı arkadaşlarım dilin türlü yönleri üzerinde konuştular. Türk dilcilik akımını bütün boyutlarıyla ele aldılar. Dilimizin yeterli olduğuna da değinildi. Yine de bugün Türkçemizin istenilen zenginlikte olmadığını düşünüyorum. Dilcilerden özür dilerim. Bu konu bana göre genel iktisadi ve kültürel kalkınmanın işlevidir. Eğer bu olmazsa dil de istenilen zenginliğe ulaşamayacaktır. Demek ki burada dilin gelişmesinde doğrudan doğruya dille ilgili olmayan bir kalkınma, sağlıklı ve adaletli bir kalkınma çok önemlidir. Bu dilcilerin önemini küçültmez. Onlar özgür katkılarını bu çerçevede yaparlarsa daha da etkili olurlar. Sonuç olarak öyle bir genellik içerisinde konuşacağımı baştan söylemiştim.
Türk dilinin özlediğimiz düzeye türlü yönleriyle ulaşmasında genel kalkınma, maddi ve kültürel kalkınma çabalarımızın başarıya ulaşmasının bir işlevi olarak görüyorum.
Teşekkür ederim. Ek ödül töreni ve kapanış. Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödül Töreni. Murat Atak sunucu.
Bugün 7.si verilecek olan ve 1995 yılından beri her yıl verilmekte olan Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülünü şimdiye değin 1995'te Viran Dağlar adlı romanı ile Necati Cumalı, 1996'da Gün Batımı Öyküleri yapıtıyla Erhan Bener, 1997'de Türkçenin Ses Dizimi adlı yapıtlarıyla Ömer Demircan, 1998'de Yıkık Bir Çocuk Bahçesi Gibiydi Yüzü adlı denemesiyle Akgün Akava, 1999'da Karanfil Kırıkları adlı şiir kitabıyla Ali Asker Barut, 2000'de Cennetin Arka Bahçesi adlı romanıyla Habib Bektaş kazanmışlardı. Aksoy ailesinin parasal katkısıyla her yıl değişik yazım ve bilim yapıtlarından birine verilen ödülün bu yılki konusu dil özenli hukuk yapıtıdır. Bu yılın seçici kurulu Sayın Yekta Güngör Özden, Sayın Rafet Erim, Sayın Erkan Yücel, Sayın Profesör Doktor Olcay Önertoy, Sayın Profesör Doktor Suat Aksoy'dan oluşmuştur. Bu yılki ödüle ise Akdeniz Deniz Çevresinin Korunması ve Bölgesel Bir Düzenleme Örneği adlı yapıtı ile Sayın Doktor Özden Sav oy birliğiyle değer bulunmuştur. Sayın Doktor Özden Sav'ın yurt dışında olması nedeniyle ödülü almak üzere babası Sayın Atilla Sav'ı ve ödülü vermek üzere Sayın Suat Aksoy ile Sayın Olcay Önertoy'u buraya çağırıyorum. Parantez ödül verilerek kısa konuşmalar yapıldı. Önümüzdeki yıl Dil Bayramımızda yeniden buluşmak isteğimizle saygılarımızı sunuyoruz. Dışarıda sizler için hazırlamış olduğumuz ikramımızda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz.
Kitabın sonu.